Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 13 Ağustos 2021 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Eksende dünya haberlerini bir haftadır size aktarmaya çalışıyorum. Dünya notlarını tabii en başta koronavirüs pandemisi hepimizi etkileyen 205.3 milyon vaka sayısı dünyada, can kaybı 4.5 milyon civarı ve aşılama pandemi tartışmaları devam ediyor. Aktaracağım notları. Türkiye'deki yangın felaketinin ardından Batı Karadeniz bölgesini maalesef sel felaketi vurdu. Öyle alıştığımız işte HES'leri sürekli tartıştığımız, her sene Karadeniz'de yaşanan seller gibi değil. Maalesef görüntüler hepimiz için yangın felaketinden sonra yıkıcı oldu. Bir an önce Türkiye'nin seferber olup yaralarını sarmasını bölge halkının dileyelim şimdiden. Dünyanın dört bir yanında sel ve yangın felaketleri var. Notlarını aktaracağım. Küresel politikalarda tabii dikkatimiz Afganistan'da. Günlerdir de konuşuyoruz. Daha da çok konuşacağız. Öyle gözüküyor. NATO, ABD Afganistan'dan çekiliyor. Hızla çekiliyor. Biraz da ani bir biçimde çekiliyor. Nisan'da açıklandı. Mayıs'ta başladı. Bu yaz bu vakayla geçti. 34 vilayet başkentinden 16'sını Taliban ele geçirdi. Son bir haftada müthiş bir saldırıya atağa geçtiler. İç savaş tartışılıyor. Amerika vatandaşlarına uyarı yayınlamakla kalmadı. Bir de büyükelçilik tahliyesi diyelim. Tam tahliye değil aslında, kısmi tahliye için 3000 asker, yani bir yandan çekiliyorlar ama çıkışları çekirdek bir kadro bırakılacak, öyle anlaşılıyor. Britanya da aynı şekilde asker gönderiyor. Tabii durum Amerika'nın Vietnam'dan Palas Pandras Büyükelçilik'te Büyükelçiliği boşaltması görüntülerini herkese anımsattı. Aynısı söz konusu değil ama onu belirtmek gerekiyor. Bir yandan Taliban yönetimine dış yardım için meşrulaştırmaya kendini meşrulaştırması için işte şiddete son vermesi, biraz uzlaşması telkinlerinde bulunan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Britanya Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. İç savaş öngörüleri varken o da El-Kaide gibi örgütlere yataklık yapması halinde geri dönebileceklerini dile getirdi. Tabii bütün bu kargaşanın bir ucu da Türkiye'ye geliyor. Hem bir yandan Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, işletmesini tam anlayamadık çerçevesini. Asker kalacak mı, kalmayacak mı, nasıl olacak bilemiyoruz. Bir yandan bu tartışmalar var. Bir yandan tabii Türkiye'de var olan Suriyeli sığınmacılar nedeniyle Afganların bunlara eklenmesiyle körüklenen tartışmalar var. Tabii Orta Doğu'dan notlar da var ama bugün yine ben Afganistan'dan devam edeceğim. İkinci yarısında programın bölgeyi çok iyi bilen, Pakistan Afganistan'da bulunmuş daha önce 90'lı yıllarda o eski hallerini de bilen, eski Taliban'ı da bilen gazeteci yazar Sedat Aral'a bağlanacağız ve değerlendirmelerini alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı neden böyle alelacele çekiliyor? Nasıl bir Afganistan bırakıyor? Bu yeni Taliban'la Afganistan nasıl bir şey olacak ve Türkiye dahil bölge için sonuçları ne olacak? Pakistan da tabii öne çıkan ülkelerden bir tanesi, Orta Asya Cumhuriyetleri de aynı şekilde. Hepsini konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız Sedat Aral'dan programın ikinci yarısında. Başlamadan yine ben her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bizi bu frekanslardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca tabii Sputnik web sitesi üzerinden, Türkiye'nin dört bir yanından, internet üzerinden dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de paylaştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Hatta like ederseniz çok da seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nde yine bir tartışma, daha doğrusu tartışma mı çıkartılıyor sorusu kafamızda uyanıyor. Çünkü biz artık aşıları, delta varyantını, bulaşıcılığı, yeni önlemleri, aşılı aşısız ayrımlarını tartışıyorduk. Biraz geride bırakmış gibiydik. Arada sırada çıkıyor bu haberler ama bu sefer hatırlayalım, geçtiğimiz Ocak Şubat aylarında pandeminin başlangıç yeri olarak gösterilen Wuhan'a, Çin'in Wuhan kentine gidip araştırma yapan ve rapor yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü heyeti. Bunun başkanı Peter Ben Embarek vardı. Raporu da savunmuştu kendisi ama bu sefer pandemide sıfır hastanın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde bir çalışan olabileceği ihtimali ortaya atmış. Bunun gerekçesi de tabii aslında bu çalışanın yarasalardan numune toplarken, hani kazayla demeye çalışıyor. Bu rapor daha önce yayınlandığında çok düşük bir ihtimal olarak ortaya konulmuştu. Bizzat Embarek de bu şekilde sunmuştu. Şimdi böyle bir şeyi ortaya atmış. Geçtiğimiz günlerde aktardım ben size. Çin'deki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan bir uzman da Yang Zhangui'de tam tersine Amerika'nın Florida eyaletinde bu salgının ilk çıkış yerinin orası olduğunu ama üstün örtüldüğünü iddia etmişti. Yeniden böyle bu tartışmalar ara ara ısıtılıyor. Amerika'da Asya kökenlilere dair pandemi nedeniyle epey bir ırkçılık hortlamış gözüküyor. Daha önce de gündeme gelmişti ama Mart'tan Haziran'a kadar 9.000'den fazla ırkçı olay var. Toplu taşıma araçlarında işte sözlü tacizler, fiziksel saldırılar derken Asyalıları hedef alıyor. Hani siz çıkarttınız bunu tarzında. Amerikan Sağlık Bakanlığı da Pentagon'dan, yani Savunma Bakanlığı'ndan sonra çalışanlarına, ki yaklaşık 25 bin çalışanı varmış, aşıyı, COVID-19 aşısını zorunlu kılıyor. Eylül ortalarından itibaren başlayacaklar. Kanada'da salgının 4. dalgasına girildiğinden bahsediliyor. 1500 yeni vaka rapor edilmiş ve üstelik de yaş grubu da 20 ila 39'a düşmüş durumda. 4. dalgada yeni varyantların ve Delta'nın rol oynadığı söyleniyor ama Allah'tan hani gençler ve ölüm oranı çok yüksek değil deniliyor. Avrupa Parlamentosu aşı üreticilerine, ki artık ilk başta deneme aşılarıydı bunlar, tam onayda almamıştı ama muafiyet tanınmıştı yani yan etkileri konusunda, bunu yeniden gözden geçirecekmiş, kolları sıvıyorlar. Türkiye'ye pek hayırlı bir haber gelmedi Almanya'dan bugün. Gerçi Amerika'da var, İsrail'de var ama Türkiye'de var. Yüksek riskli ülke yeniden ilan ediliyor. Almanya'ya gidip gelmek o kadar kolay olmayacak yine. 5 ila 10 gün arasında karantina gündeme gelecek. Fransa'da artık 28.500 civarında günlük vaka sayısı ortaya çıkmış durumda. Orada da sağlık pasaportu ruhsatı devreye girmiş idi. Polonya'da aşılara pek ilgi duyan yokmuş. 2 milyona yakın doz aşıyı satacakmış Polonya. 18 milyon nüfusunun ancak %47'sini, yarısını aşılamış durumda. Rusya'da yine 22 binlerde istikrarlı diyeceğim. Maalesef daha da düşmüyor bu şekilde ama ölümcüllüğü daha az denebilir. Moskova'da kısıtlamaların bir kısmı Sergei Sobyanin belediye başkanı devreye sokmuştu. Onları kaldırma kararı almışlar. Gürcistan'da vaka artışları var. Orada sıkı önlemler gündeme taşınıyor. Spor etkinlikleri, festivaller, konserler hepsi yasaklanıyor. Ayrıca uzaktan çalışma uygulaması tavsiye ediliyor. Böyle bir durum var. Kafkasya'dan da bir not aktarmış olayım. Arada farklı ülkelerden aktarmaya çalışıyorum size çünkü. İsrail'de de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına 3. doz aşı başlanıyor. 5.294 vaka, çok iyi idare etti İsrail bu krizi en başından. Aşılamada da önde giden ülkelerden birisiydi. Şimdi ama 3. doza başlamak durumdalar çünkü vaka sayıları artıyor. İran'da da Muharrem ayı etkinlikleri düzenleniyormuş. Vaka artışına rağmen orada da Aşure gününe kadar yaz törenleri, etkinlikler olacak. Çin'de bu arada dün aktarmıştım, onu da tekrarlayayım. Dünyanın en büyük kargo terminali deniliyor bu, Ningbo terminali. Delta varyantı içeren sadece bir vaka tespit edilmiş çalışanlarda, tüm terminali kapatıyorlar. Tabii tedarik zincirlerini etkileyecek bir şey ama Çin böyle alıyor önlemleri hakikaten. Bugüne kadar da 77 milyon insanı aşılamış durumda Çinliler. Epey bir yüksek bir rakam. Türkiye'de 138 can kaybı, 22.261 vaka sayısı açıklandı dün itibariyle. En az bir doz aşı olanların oranı da %70'i aşmış durumda. Aşılama yolunda gidiyor gibi gözüküyor ama Türk Tabipleri Birliği'nden önemli bir uyarı geldi. Sığınmacılar, birazdan Sedat Aral'la da Afganistan bağlamında konuşacağız. Türkiye'de çok sayıda resmi rakamlara göre 4 milyona yakın ama aslında çok daha fazla. Üstüne Afganlar da var. Tabii ki başka ülkelerden de var ama en temel olarak Suriyeliler. İşte onlar statüleri nedeniyle aşılanamıyorlar uyarısı yapıyor Türk Tabipleri Birliği. Oysa ekonomik hayatın içinde oldukları için salgından etkilenme ihtimallerinin ne kadar yüksek olduğuna da dikkat çekmiş Türk Tabipleri Birliği. Bu konuyu da tartışmak lazım halk sağlığı açısından. Evet, pandemide durum bu ve maalesef seller, iç haberlerden hepiniz takip ediyorsunuzdur. Batı Karadeniz'de korkunç bir sel, özellikle Kastamonu ve ilçelerinden feryatlar yükseldi dün akşam saatlerinde. Ben de hep dünyayı daha yakından takip ettiğim için tabii ki Türkiye'de olup bitenlere de bakıyorum ama sel felaketi her sene Karadeniz'de maalesef yaşanıyor ama boyutlarının bu kadar fazla olduğunu açıkçası zor anladım. Biraz ana akım medyadan kaynaklanıyor diye eleştiriler de var tabii. 27 can kaybı deniliyor ama çok daha yüksek olabileceğine dair maalesef bölgeden videolar ve haberler geliyor. Bizzat yakınlarını yitiren vatandaşların dile getirdikleri yardım kampanyası hemen başlatıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Zaten artık felaket oldu mu ilk Ayben kampanyaları gündeme taşınıyor. Kamuoyundan da eleştiriler alıyor bu noktada. Evet, dün biz Sarıyer'de, Foça'da orman yangınları yine ama büyük ölçüde söndürülmüş. Neyse ki yangınlar söndürülmüş, hemen müdahale ediliyor. Böyle bir durum var. Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz coğrafyasından tutalım. Çin'e uzanan pek çok yerden de maalesef felaket haberleri var. Yunanistan cayır cayır yanmaya devam ediyor. Hala tamamen kontrol altına alınmış değil. Miçotakis, sağcı başbakan, özellikle başarısızlıkla suçlanmıştı. Özür dilemek durumunda kalmıştı. Şimdi bir takım bakanları değiştirmiş, kabinede değişiklikler yapmış. 65 bin hektarlık alan yandı Yunanistan'da. Eğriboz Adası, Mora'nın batısı, Kuzey Atika başkent yakınları. Hakikaten büyük bir felaket Yunanistan içinde. Bakanlıklardan değişikliğe gidip bir de doğal afetlerden sorumlu bir bakan atamış Yunan Başbakanı. İtalya'da da Roma'nın doğusunda Tivoli yakınlarında Monte Catillo Tabiat Parkı'nda yangın çıkmış ve bazı yerleşim yerleri tahliye edilmek zorunda kalınmış efendim. Tunus'ta sıcaklık 50.3 dereceyi görmüş. Sıcak bir bölge Kuzey Afrika ama hakikaten bu çok fazla. Orman yangınları Tunus'ta ve Cezayir'de de olmuştu. 69 kişi hayatını yitirdi Cezayir'de orman yangınlarında. Japonya'da tabii mevsimsel tayfunlar var. Orada da çok yoğun yağış, heyelan, çamur. Çin'de de yine bu sefer Hubei eyaletinde bir bölgede yoğun yağışlar yine 21 kişinin öldüğü, 41 kişinin kayıp olduğu bir durum yaratmış durumda. Karayip ülkeleri de tropik fırtınaları bekliyorlar. Hatta Amerika'nın Florida kıyılarına uzanacak kasırgalar bekleniyor. Böyle bir tablo var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki tane not almışım. Bir tanesi nüfus sayım idaresinin 2020 verileriyle ilgili. Son 10 yılda Amerika'da en yüksek nüfus artışı azınlıklar arasında olmuş. Beyazlar da ilk kez %60'ın altına gerilemiş. Beyazların nüfus içerisindeki oranı giderek Latin kökenlilerin artışı var. Öyle ki 2000 yılında %12'si nüfusun, şimdi 61 milyona yükselmişler, %18'ini oluşturur olmuşlar. Yine Asya kökenli Amerikalılarda da %20'lik bir artış var. Tabii Amerika göçmen ülkesi. Amerika'nın nüfusunun neredeyse yerli halklar dışında hepsi dışarıdan gelmiş insanlardan, farklı kimliklerden insanlardan oluşuyor. Dünya çapında göçmen tartışmaları yapılırken işte bunun en nadide örneği zaten Amerika'nın kendisi. Evet, bu notu aktarayım size Amerika'dan ve Taliban'a geçeyim. Şimdi Taliban Afganistan'ın vilayetlerinde birer birer vilayet merkezlerini kontrol altına almaya devam ediyor. Bir hafta içerisinde 16 vilayet merkezi Taliban'ın eline geçmiş durumda. Herat merkezi en son ülkenin üçüncü büyük kenti, valilik, emniyet müdürlüğü hepsi Taliban'ın eline geçmiş durumda. Logar vilayetinin merkezi hemen başkent Kabil ile 70 kilometre uzağında, yani dibinde demek lazım. Puli Alem burası da Taliban'ın eline düşmüş. Leşkergah aynı şekilde Helmand vilayetinin merkezi. Efendim batıda Kale-i Nev, güney ve batıda, yani her yer aslında Kabil'i sardıklarını söylemek mümkün. Gazze'yi dün aktarmıştım size. Zaten çekilmiş Afgan güvenlik güçleri. Birleşmiş Milletler'e bakılırsa durum vahim. 1 milyondan fazla sivil evlerinden olmuş durumdalar ve 18 milyon Afgan da yardıma muhtaç durumda. Afgan hükümeti bu koşullar altında BM Güvenlik Konseyi'ni acil oturuma, toplantıya çağırdı. Doha'da katıldıkları toplantıda Afgan temsilciler, Yüksek Konsey Başkanı Abdullah Abdullah yapmış bu çağrıyı efendim. Çatışma çıkarsa eğer başkent Kabil'de bir felaketle sonuçlanır diyorlar ve aslında burada Taliban'ı iktidar ortağı olmaya ikna etmeye çalışan bir dünya görüntüsü olduğunu söylemek lazım herhalde. Yeter ki Kabil için bir savaş olmasın diye. Ama çünkü yani bütün bunlardan ancak bir iç savaş çıkabilir. Mezar-ı Şerif bölgesi Taliban'dan azade. Tıpkı 1990'lara bir dönüş varmış gibi gözüküyor. Hakikaten öyle mi? Sedat Aral'a da soracağız şimdi. Şimdi bu koşullarda Amerika'dan açıklamalar dün akşam ard arda akıllara, Amerika'nın Vietnam yenilgisinden sonra Büyükelçiliğini telaş içerisinde boşaltma resimli manzaralarını getirdi. Önce Amerikan Dışişleri Bakanı vatandaşlarına Afganistan'ı terk etmesi uyarısı yapmıştı. Büyükelçilik yapmıştı bunu. Ardından da Amerikan Dışişleri'nden Büyükelçilik personelinin tahliyesi için 3000 askerin oraya gideceği, 24 ila 48 saat içerisinde gidecekler. Çekirdek bir kadro kalacak öyle gözüküyor ama 3000 piyade taburunu gönderiyorlar. Öyle haberler yapılıyor ki mesela New York Times gazetesi enteresan bir şekilde Zalman Halisat Doha'da görüşmelere, Taliban ikna görüşmelerine katılmıştı, aktarmıştım ben size. Adeta Taliban'dan ricacı oluyorlar. Bizim büyükelçiliğe dokunmayın da hani Vietnam gibi bir görüntü oluşmasın demeye getiriyor. Ben tabii tamamen yorumluyorum ben bunu ama bu başlık başka türlü de yorumlanmaz. Kabil'deki Amerikan elçiliğine lütfen dokunmayın diye. İsimlerini açıklamayan iki üst düzey Amerikalı yetkili bu konuda müzakereler yapıldığını söylemiş. Büyük olasılıkla kuvvetle muhtemel ki Doha'ya giden Afganistan temsilcisi Zalmay Halilzat bu talebi iletmiş durumda. Tabii Amerikalılar bir yandan da Taliban'a Almanya'da yardım etmeyiz diye uyarmıştı. Eğer böyle şiddetle Kabil'i ele geçirmeye kalkarsanız dış yardımı unutun mesajları aktarıyorlar. Bir yandan da eğer Taliban öyle yapmazsa meşruiyet kazanabileceğinin sinyalini yakıyorlar Taliban'a. Enteresan bir durum çünkü gerçekten politikaları ve uygulamaları dünyanın pek çok ülkesi için kabul edilemez bir İslamcı hareket Taliban. Ama öte yandan da işte zaten Rusya ve Çin'le de irtibat kurmaya çalışan meşru bir güç tartışmaları, söylemleri de sürekli olarak ortaya atılıyor. Acil durum eylem komitesi kurmuşlar Amerikan Büyükelçiliği'nin. Hani belki Taliban bütün bu çağrıları yanıtsız bırakırsa ne yapacaklarına dair. Tabii Amerika içerisinde tartışmalar yok değil. Açıkçası ben gözleyebildiğim kadarıyla Amerikan medyasını yakından takip etmeye çalışıyorum. Eğer Trump başkan olsaydı o ortalık birbirine girerdi. Ama Biden başkan olduğu için bu Afganistan'dan dolu dizgin çekilme karşısında çok az eleştiri dile getiriliyor. Çok enteresan. Başta medya tabii ki önemli burada. Yoksa cumhuriyetçiler eleştiriyorlar. Mesela Türkiye'den de çok yakından tanıdığımız cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham hiç Irak'tan ders almadı Joe Biden. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı diyerek Biden yönetiminin çekilme politikalarını eleştirdi. Ve ayrıca enteresan da bir iddiası var. Afganistan'da istikrarsızlık olursa ve Amerika çekilirse İran, Çin ve Rusya'ya yarayacağını öne sürdü kendisi. Britanya da aynı şekilde Afganistan'a 600 asker gönderiyorlar olası vatandaşlarını tahliye için. Bir yandan da tabii İngiliz medyasında yavaş yavaş görüyoruz Britanyalı bir takım cihatçılar harekete geçip Taliban'a, İslam Emirliği'ne desteğe gidiyorlar diye istihbarat yetkilileri konuşmuşlar. Ses kayıtları yakalanmış ve Londra aksanıyla konuşan cihatçılar. Yani Taliban meşru bir hükümet olacak ama orası da bir cihadistan'a dönecek gibi değerlendirmelere de temel hazırlıyor bütün bunlar. Bu koşullarda Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace yeniden değerlendirme yaptı. Başarısız bir devlet olduğunu Afganistan'a söyledi. Yani 20 yıldır Amerika ile ne yapıyorlar orada diye tabii sormak lazım. El-Kaide gibi militan grupları tekrardan ev sahipliği yapması halinde bunun Batı için tehdit oluşturacağını söyledi. İç savaş döngüsüne gidiyor dedi ve Kaide muhtemelen geri dönecek demiş. O zaman biz de döneriz gibi bir de resim çizmiş. Böyle bir acayip bir durum. Danimarka Büyükelçiliği'nde çalışan çevirmenler çalışıyor. İşte sivil toplum kuruluşlarını onları tahliye edecek ama İsveçliler geri adım atmıyorlar. Zaten 2014'te biz çoğunu çektik elemanların. O yüzden tekrardan kimseyi kabul etmemize gerek yok diye İsveç'ten özellikle orduyu eleştiriliyor çünkü. Hani birilerini almak lazım gibisinden böyle tartışmalar var. Kanada'da aynı şekilde Büyükelçiliğin tahliyesi için özel kuvvetleri görevlendirmiş durumda. Afganistan Hükümeti Dışişleri Bakanı Hanif Atmar Rusya'dan askeri helikopter satın almak istediklerini duyurmuş. Tabii Rusya'da gelişmeleri dikkatle izleyen ülkelerden bir tanesi. Savunma Bakanı Sergey Shoigu mevcut durumun Sovyet birlikleri Afganistan'dan çekildikten sonra yaşananlardan çok çok daha kötü olduğu tespiti yapmış. Gençlerle, öğrencilerle görüşmesi sırasında hatta o dönemde işte çekilme durumu olduğunda onun da görevli olduğu bölge mücahitlerle de bir pozu varmış. Öğrenciler de onu sormuşlar Sergey Shoigu'ya. O da yani o dönemde zaten Taliban yoktu. Hani mücahitler vardı. Bu fotoğraf orada çekildi. Henüz çekilmemiştik. Onlar da henüz tam gelmemişlerdi diye izah etmiş. Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüne sebebiyet verdiği için Afganistan'da hassas bir mesele. Özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerine tatbikat düzenliyor Rusya. Ayrıca Tacikistan'a 1 milyon dolarlık sınırda karakol kurulacak. Onun finansmanı için para verileceği belirtiliyor. Rusya'nın bir derdi de tabii IŞİD'çilerin de Afganistan'a doluşması. Dünyaya yayılacak halifelik hilafet planları için Afganistan'ın bir sıçrama tahtası olduğunu düşündükleri değerlendirmesini yapmış. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıra Molotov yapmış bu değerlendirmeyi. Dikkat çekici bir not olarak bunu da bir kenara yazdım. Şimdi bu koşullarda tabii Taliban ideolojisi Batı medyasında pek çok haber var. İşte Buda heykelini yıkan, kadınları taşlayarak öldüren radikal İslamcı bir örgüt ideolojisi de bilinmiyor değil ama en son iddialara göre Batı medyasındaki iddialara göre bir takım kız çocukları 12 yaşında ve 50 yaşından daha az yaşta olan kadınları savaşçılarla evlenecek seks köleleri yapmak için kapı kapı dolaştıkları ve kadınları topladıkları. Aslında normal koşullarda Afganistan'da herhalde bir kadın isyanı çıkması lazım ama din faktörü de maalesef buna izin vermiyor efendim. Bu koşullarda birazdan Sedat Aral'la Türkiye boyutunu da konuşacağız. Türkiye'deki Afganistan Büyükelçisi'nin açıklamalarını da not aldım sizin için. Özellikle Kabil Havaalanı'nın güvenliği meselesi görüşmelerin sürdüğünü söylemiş Türkiye ile ilgili. Askeri misyon olmayacak demiş. Ben anlamadım. Yani İstanbul Havaalanı'nı, havalimanını yöneten ekibi alıp Kabil Havaalanı'na mı götürecekler? Ne demek askeri misyon olmayacak Kabil Havaalanı'nda? Orayı çözemedim ama Ankara Büyükelçisi Ramin öyle demiş efendim. Öyle bir şey söylemiş. Uzun süredir havaalanı güvenliğinde rolü özel güvenlikçiler mi gidecek? Onu da anlamadım doğrusu. Bir askeri misyon olmayacak. Yalnızca istikrara katkı sağlama misyonu olacak. Kim katkı sağlayacak isyana? Yani THY görevlileri mi sağlayacak? Bilemedim. Kafam karıştı doğrusu. Erdoğan'ın Taliban lideriyle olacak liderle görüşürüm sözlerini de değerlendirmiş. Memnunuz biz aldığı pozisyondan Türkiye'nin. destekten memnun oluruz demiş. Bir de tabii düzensiz göç, Afganistan'dan Türkiye'ye göçün çok yeni bir şey olmadığını söylemiş. Haklı ve de sınırdan sürekli geçişler oluyordu. Geri göndermek için yasa dışı geçenleri yerel makamlardan kimlik tespitlerini bekliyoruz diye de Afganistan hükümeti çöküyor tabii bu arada, öyle de bir sıkıntı var. Çok böyle fazla soğukkanlı konuşmuş efendim. Türkiye'de de sığınmacı, mülteci, geçici koruma statüsü vesaire çok fazla yabancı var tabii. Toplumda da huzursuzluk yaratıyor bu durum. Artık giderek patlama noktasında maalesef ırkçı linçlere dönüşüyor. İşte bir göç bakanlığı seçeneği masadaymış. Batıya döndük biz de. İltica işte ve göç bakanlıkları herhalde Türkiye'de de kurulacak. Evet, bu şekilde Rusya'dan notlar var. Yine tabii Rusya ve Çin ilişkileri burada, Afganistan'da böylesi bir istikrarsızlık olunca hemen dalgalarını Orta Asya Cumhuriyetleri, Sincan Özerk Bölgesi dolayısıyla Çin'de hissetmek mümkün oluyor. İki ülkenin Savunma Bakanlığı, Sergey Shoigu'nun yine açıklamaları, çünkü Rusya Savunma Bakanı, Çin Savunma Bakanı Wei Fenge ile bir araya gelmişler. Tatbikat, ortak tatbikat yapılıyor. Özel ilişki aslında çıkıyor buradan. Yani ABD'nin bu hamlesinden sonra bir anda Rusya ile Çin'i daha yakın ilişki içerisinde, özellikle askeri faktörlerin yakın ilişkisi içerisinde görüyoruz. Karada, havada, denizde yüksek düzeyde etkileşim sağladık. Arttıracağız bunları diyor Sergey Shoigu ve tabii Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları, Savunma Bakanlığı toplantıları yapılmıştı geçtiğimiz günlerde ve aynı zamanda da Çin'e yönelik davetler söz konusu, Çin'den davetler söz konusu oldu Rusya'ya. Tekrardan tatbikatlarda devam ediyor Rusya ile Çin arasında bu Afganistan başlığı üzerinden. Sergey Lavrov'un bu arada değerlendirmesi, biraz da dalga geçerek söylediğini düşündüm açıkçası ben. Tabii Afganistan'daki durum ve CIA'nin normalde 6 ay ile 1 yıl içerisinde Taliban Kabil'i ele geçirir değerlendirmesi vardı. Sonra Biden'a bunu güncellemişler. Biden'a yeni rapor sunup 1 ay 3 ay demişler. Bu sorulunca Sergey Lavrov da demiş ki CIA'nin değerlendirmelerine güveniyoruz. 20 yıldır yaşanan her şey Amerika'nın 20 yıllık varlığının sonucu olduğu için demiş. Yani CIA hiçbir şeyi öngöremiyor demeye getirmiş. Ya da öngörüyor ama farklı öngörüler, farklı stratejiler çiziyor mu demeli. Bilemiyorum açıkçası. Lavrov tabii esprili bir dışişleri bakanı. Böyle bir ifadelendirme kullanmış. Şimdi Angela Merkel Eylül ayında artık siyasete veda ediyor. Almanya şansölyesi, tekrar başbakan olmayacak. Zaten 3 seferdir yönetiyor Almanya'yı. Veda ziyaretleri de yapmaya başlamıştı. Britanya'ya gitti, Amerika'ya gitti. Haftaya da Moskova'ya gidecekmiş. 20 Ağustos'ta Merkel Moskova'yı ziyaret edecek. Tabidir ki Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. Oradan da Ukrayna'ya, Kiev'e geçecek ve Zelenski yönetimiyle görüşecek. Tabii Kuzey Akım 2 anlaşmasına sadık kaldı Rusya ile, Amerika'nın yaptırımlarına geçit vermedi Merkel. Ama karşılığında ne gibi talepleri yükseltecek, bir de Donbas meselesi de var. Putin'le de Merkel en son 2020 Ocağı'nda görüşmüşlerdi. Sonra telefonda görüşmüşlerdi ama tabii yüz yüze başka bir şey. Evet, ve Orta Doğu'dan birkaç başlıkla tamamlayacağım. Amerikan Büyükelçisi bütün bu kalabalık gündemden, biraz da teknik arızalardan aktaramamıştım size ama çarşamba günü Amerikan Büyükelçisi Richard Norland Kahire'de Libya ordusu komutanı Halife Hafter'le görüştü. Doğu Akdeniz'i bu yaz ikmal ediyoruz. Bütün dikkatimiz Afganistan, Asya'ya çevrilmişti vaziyette ama Libya'da da Aralık'ta seçimler düzenlenecek. En azından öyle öngörülüyor. Bu koşullarda Amerikan temsilcisinin Halife Hafter'le Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki isimle görüşmesi doğrusu dikkat çekiciydi. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşündüklerini söylemiş Norland. El Cezire'ye konuşmuş bu konuda ama Halife Hafter de kimseye teslim olmayacakları vurgusu yapmış durumda. Libya Diyalog Forumu aslında geçen ay bir sonuç elde edememişti. Anayasal çerçeveyi de çizebilmiş değiller bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Tabii en başta yabancı savaşçılar, yabancı ülkelerin Türkiye dahil olmak üzere varlıkları söz konusu. Evet, bir de Avrupa Birliği ile Libya dışişleri sınır güvenliğini görüşmüşler. Oradan da Akdeniz'den de yasa dışı göç meselesi söz konusu oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Darfur'da işlenen savaş suçlarından ötürü Sudan'da ofis açacak. En son Sudan yönetimi Ömer El-Beşir devrildikten sonra onu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iade etme, verme, yargılanmak üzere verme kararı almış idi. Onlar da ofis açacaklarmış efendim. Evet, Türk dış politikasından notlar. Bu Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı var. Burada bir takım silahlar, tabii ki modern silahlar sergileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ülkelerle de askeri teçhizat sevkiyatını güçlendirecek bir fuar olması bekleniyormuş. Bunu aktarayım. Cumhurbaşkanı Sudan Konsey Başkanı Abdülfettah El-Burhan'ı ağırladı. Sudan'a yeni hibeler, tabii özellikle yangın ve sel felaketi Türkiye'de varken böyle yabancı ülkelere yapılan hibeler biraz tepki çekiyor Türk kamuoyunda. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi diye. Bu yeni sömürgeciliğin en net şeyi bu. Başka ülkelerin topraklarında tarım arazileri kiralamak. Diyeceksiniz ki Türk çiftçisinin, Türk toprağının nesi, Türkiye topraklarının nesi eksik? Tabii bu da enteresan. Kendi çiftçimizi desteklemeyip başka ülkelerin topraklarında tarım neden yapılıyor? Bunun ekonomisine de bakmak gerekiyor ama Amerika'da falan da bu çok yaygın bir şey. Çok zenginler Afrika'nın verimli topraklarında arazileri kapatıveriyorlar. Türkiye'de bu kervana katılmış anlaşılan 1 milyon dönüm tarım arazisi Fuat Oktay'ın verdiği bilgiye göre işlenmeye tahsis edilmiş efendim. Evet, İsrail Amerika ile temasta, Axios'un haberi bu. Yakın zamanda CIA direktörü İsrail Başbakanı Naftali Bennett'la görüşmüştü. Eğer Viyana'da nükleer müzakereler, İran'la yapılan müzakereler ki kesintiye uğradı, İran'da İbrahim Reisi muhafazakar bir isim olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Eğer bu Viyana müzakerelerinden çözüm çıkmazsa B planını devreye sokacaklarmış. Nedir o B planı tam bilemiyoruz ama yeni İran'a karşı operasyonlar olacağına dair işaretler aktarılıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Fas'ı ziyaret etti. Büyükelçilik açma konusunda Fas'la İsrail anlaştılar ki zaten normalleşme Trump döneminde sağlanmış idi. Tunus'ta da 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kays Said, İhvancı Müslüman kardeşlerin Tunus kolu Ennahda Partisi'ne karşı hamle yapmıştı. 80. maddeye dayanarak ipleri eline almış, meclisi dondurmuştu. 30 günlük de bir olağanüstü hal ilan etmişti. Şimdi Ennahda Partisi çok ileri gittik, toplumda da huzursuzluk yarattık İslamcılıkla. Biraz eleştiri verelim, öz eleştiri yapalım. Bir de siyasi krizi önleyelim diye özel yetkili komite kurmuşlar efendim. Evet, son olarak bir de size Rusya'nın Küba'ya tonlarca insani yardım gönderdiğini, Amerika'nın ambargosu ve ablukası altında en son bir de bir takım gösteri haberleri yansımıştı pandemi koşullarında. 41,5 ton insani yardım gönderilmiş, gıdalar var, koruyucu ekipmanlar var, 88 ton diye görüyorum, 1 milyondan fazla tıbbi maske de gönderilmiş Küba'ya efendim. Evet, bir Karsu'dan Raise Your Hands'i dinleyelim. Bir nefes verelim. Az sonra Sedat Aral'a bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
There are some men who don't seem
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Sedat Aral var. Hoş geldin yayınımıza sevgili Sedat.
Hoş bulduk Ceyda. Çok teşekkürler aldığınız için yayını.
Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Afganistan'ı konuşuyoruz. Kaçınılmaz olarak bütün dünyanın dikkati yeniden orada. 1990'ları en iyi hatırlayan isimlerden birisi de sensin. Hatta bölgeyi de iyi bilen bir isimsin. Hem Pakistan'ı hem Afganistan'ı. Tekrardan sanki bir dejavü yaşıyor gibiyiz. Amerika 20 yıl sonra NATO ile birlikte Afganistan'ı terk ediyor ve yeniden bir Taliban iktidarıyla karşı karşıyayız. Kuzey bölgeleri dışında başkent Kabil'de ellerine düşüyor, Taliban'ın eline düşüyor gibi gözüküyor. Şimdi önce bizim Türkiye'ye kadar uzanan göçmen tartışmalarından önce daha siyasi cephede bir şeyler sormak istiyorum sana. Açıkçası değerlendirmelerini almak istiyorum daha doğrusu. Şimdi tabii Pakistan daha çok öne çıkıyordu o dönemde. Komşu olarak çok fazla da göç aldı Pakistan zaten. Pakistan istihbaratı, Amerika'nın Sovyetlere karşı mücahitlere yatırımları vesaire derken hakikaten Afganistan uzun süredir bir savaş alanı halindeydi. Ama bitmeyen bir döngü söz konusu. Yeniden bir anlamda İslamcı, çağ dışı uygulamalara imza atan bir yönetim geliyor. Ama nedense bu olguyu meşrulaştırmaya çalışan bir resim görüyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri hem barış anlaşması yaptılar hem de dış yardım yaparız eğer saldırmazsanız, siz de kendinizi meşrulaştırın artık gibi bir takım okumalar yapmak mümkün verdikleri mesajlardan. Neden böyle oluyor sevgili Sedat?
Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben Kuveyt'te'de Taliban'ın ilk ortaya çıkışını hatırlıyorum. Yani Pakistan istihbaratından olsun, oradaki medreselere gelen Amerikalı diplomatlar olsun, onların toplantılarına falan katılırdım. Hatta İçişleri Bakanı'nın, Pakistan İçişleri Bakanı'nın Amerikalı bir diplomata söylediği bir laf vardı. Barışın askerleri geliyor demişti Taliban için. Oradaki medreselere çıkmıştı. Şimdi tabii Afganistan'ın coğrafyasına bakmak gerekiyor. Afganistan'da sanırım bütün coğrafi olarak Türkiye'ye çok benzer bir yerdir Afganistan. Yani Hint Okyanusu'ndan kuzeye çıkışın tek yolu. İki tane geçiş vardır. Hayber ve Karakul. İkisi de Afganistan üzerinden geçerdir. O kontrol. O yüzden de var olan, aslında Afganistan'da var olan en iyi şey İskender'in orayı işgalidir. O hala devam ediyor. Yani lojistik anlamda baktığınız zaman Afganistan hiçbir zaman rahat olmuş bir bölge değildir. Her zaman savaşların olduğu bir yerdir. Yani Batılıların Afganistan'a ilk giriş deneyimi değil, biliyorsunuz 1848 evet. İngilizlerin girişimi var.
İngilizler, Fransızlar var.
Yani Hindu Kuş bölgesinin tek geçilen yeri bu bölge. Ayrıca doğal kaynakları da çok enteresandır. Maden kaynakları vardır. Evet. Çok ciddi miktardır. Bunların hepsi çok fazla konuşulan şeyler değil. Çünkü bunların hiçbirisi şu anda dünyadaki o hegemonya stratejisi için gerekli değil. Onlar kenarda duruyor. Taliban'a geldiğimizde Taliban'ın çıkışı şöyle. Yani bu tip dini örgütler, Batılılar tarafından biliyorsunuz bir yeşil kuşak teorisi vardı. Evet. Hiçbir zaman tam olarak kanıtlanmadı. Gazetecilerin, aydınların elinde bir bilgiydi. Varlığı biliniyordu ama kanıtlanmadı hiçbir zaman. Bu yeşil kuşak teorisine göre komünizmin enterne edilmesi üzerine gidiyordu. O bölgede işte Sovyetlerden kalan rejim, Necibullah rejimini devirip mücahitlerin gelişine kadar, yani Sovyet işgal dönemine baktığınızda yine aynı yöntem kullanıldı. Dinciler kullanıldı. Din hegemonyası kullanıldı. Çünkü çok basit bir hegemonyası, din hegemonyası. Yani bir şey vaat üzerine çalışır. Yani sizden öncekinin malını almak üzerine çalışır dini örgütlenmeler. Yani hep şey derler ya işte, para verirler bilmem ne, para filan verirler, böyle bir şey yoktur. Yani Taliban şu anda orada savaşırken sadece kendisinden daha az dinci olanların malına el koymak istiyor. Çok basit örgütlenmeler bu halde. İlk ortaya çıkışında 92'de ortaya çıkışında 94'e kadar Pakistan içerisindeydi. Tribal Zone denilen bir bölge vardır Afganistan'da, Pakistan içerisinde. Belucistan'a kadar giden bir stretchte bölge. Bu bölgede çoğalmaya başladı. Ne Pakistan'da yaşayabilen ne de Afganistan'a geri dönebilen ailelerden oluşan. Bunlara işte medreseler, Hakani Medresesi başta olmak üzere. Bunları yetiştirmeye başladılar. Bu dönemde ne zaman ki 94'te işte ülke kendine gelmek üzereyken birdenbire tekrardan ülkede kraliyetin devrilmesinden sonra oluşan cumhuriyet isteği tekrardan geri gelmeye başlayınca Batılılar yine işkillenmeye başladı. Ama tekrardan Sovyetlere veyahut da Çin'e dönecek bir ülke. Ne yaptı? Taliban beslenmeye başladı. Bakın 1998'e kadar Amerika'nın kendi kayıtlarında da var zaten. Bunlar haberleri de var. Amerika ve İngilizler Taliban'ı destekliyorlar 1998'e kadar.
Evet.
98'de ilişkileri kesildi. Çünkü o kadar rahat yönetiliyor ki Afrika'nın bir yerlerine gönderdiğiniz sonradan barıştan arta kalan silahları ve mayınları Afganistan'a götürün, savaşı başlatıyorsunuz. Birileri gidip bir yerleri işgal ediyor. Bu dönemi Pakistan Afganistan'la savaş halinde bir ülke. O dönem ateşkes de gidiyor araları. Cehalabat'a kadar olan bir bölgede toprak isteği vardır Pakistan'ın. Onun için değerlendirebilirim deyip Taliban'ı kendi kontrolüne almak istedi. Kendi kontrolüne almak istedi. Fakat dinci örgütleri dedim ya, yani fakir ülkelerdeki yapısı çok enteresandır. Birdenbire bir baktık ki Pakistan'ı Taliban kontrol etmeye başladı.
Evet. Bu merak gibi Pakistan'a döndü olağanca sığınmacısıyla, değil mi?
Aynen. Çünkü şu anda olduğu gibi bütün kuzeydoğu hatta kuzeybatı bölgeleri olduğu gibi Pakistan'a Taliban yönetiliyor Pakistan. Artık yani iç işlerine, yani Benazir Bhutto'yu havaya uçurdular Pakistan'ın içerisinde. Aynen. Yani şimdi şeye baktığınız zaman Pakistan Gizli Servisi İngilizler tarafından yetiştirilmiş ve son derece sofistike bir yapıdır. Onu aşıp evet. onu yapabildiğine göre sistemin içerisine bayağı entegre etmişler demektir.
Evet. Peki Sedat, buradan yavaş yavaş Türkiye'ye getirmek istiyorum meseleyi. Çünkü tabii tarihselliği, yakın tarihteki son 40 yılı pek çok bilgi var buralarda. Özellikle gençlerin de tekrardan belki işitmesi gereken, ama bir de güncelde şöyle bir sıkıntı var. Bir anda Afganistan'a ve Taliban olgusuna çok uzak bir Türkiye... Taliban liderleriyle de görüşürüm diyen bir lider eşliğinde Kabil'de görev üstlenmek istiyor. Ne olacağını tam bilemiyoruz da, Amerikalılar da pek memnun kaldılar bu işten, öyle gözüküyor. Ama mesela demin atıf yaptığımız Pakistan'ın başındaki İmran Han da, biz Taliban'la kolaylaştırıcı oluruz, hakikaten Türkiye'de gelsin. Neden Türkiye Afganistan gibi bir yere bu kadar çekilmek isteniyor? Oradan göçmenlere de geleceğim, ama yani siyasi olarak sence biraz insan şaşırıyor yani, hani tam Afgan kardeşlerimize yardım etmek şu bu falan filan, ama hiçbirinin altı da olmuyor. Hani Suriye gibi de değil, sınırımızın burnu da değil, burnunun dibi de değil. Yani nedir bunun arkasında yatan sence?
Yani ikimiz de analitik olarak diplomaside barış, hukuk, sevgi, dostluk olmadığını biliyoruz. Yani
evet.
Avrupa Birliği sınırlarına 35 milyar euro harcadı ve kuş uçmaz bir sınır haline getirdi Türkiye sınırları. Yani gayet rahat kafaları o anlamda. Deniz kıyılarına da Yunanistan'a çok büyük yardımlar veriyor. Şimdi yeni hücum botlar falan alınıyor. Yani bütün bölgeyi kontrol edecek bir sistem kuruluyor. Şimdi Türkiye çok savaş terminolojisinde diplomasi bittikten sonraki terminolojide şeyler vardır. Suitable ground. Yani böyle bir şeyin, yani yeni bir Afganistan yaratılmasında veyahut da yeni bir Pakistan yaratılmasında sorun olmayacak bir ülke haline geldi. Sorun orada. Yani mesela göçmen veya da işte bu geçici sığınmacı üzerine eleştirileri toplumun bir kesimi çok yanlış anlıyor. Yani kontrolsüz göç Pakistan aldı. Pakistan dönüşümünü tamamladı. Pakistan ciddi sorun yaşayan bir ülke. Yani eskiden gayet üretimi olan büyük nüfusu Asya'da ciddi bir güç haline gelen Pakistan bir anda yok oldu. Yani hatta şöyle söyleyeyim, nükleer santrallerini artık kendisi koruyor. Yani nükleer erişimini kendisi koruyamıyor. Amerikalılar ve İngilizler koruyorlar. O dereceye düştü yani. Şimdi aynı şey Türkiye'ye olmak üzere. Çünkü bu tip göçlerdeki en büyük özellikle Afgan göçleri çok kendine hastır. Yani benim izlediğim 5 tanesi vardı. Uzaktan izlediğim bu 6.sı. Nereye gittilerse çatışmayı beraberlerinde götürdüler. Şimdi bizim son 40 yıldır Afganistan derken, Taliban derken, Taliban en dincisi. İçeride olan yönetim daha az dinci olduğu için Taliban'la savaşıyor şu an. Yani artık seküler bir unsur kalmadı.
Evet.
Yani şimdi mesela Taliban oraya yerleştikten sonra daha ultra dinci bir örgütlenme gelecek. Bu cycle bu şekilde gidiyor. Ve kaba bir hesap yaparsak 70. yılına geliyor Afganistan'ın şu andaki void state, yani yok ülke olmuş olması 70. yılında. Ve hala kendini toplayabilecek bir durumda değil. Göçmenlerin, sığınmacıların Türkiye'ye gelmesinde açık kapı olayı insanları paniklettirdi ve bence haklılar. Çünkü etraflarında dönen olaylar çok vahim. Yani Suriye'ye bildiğim kadarıyla 7.000 civarında Taliban savaşçısı gitmişti.
Evet.
Yani bir de şöyle bir sorunu var. Yani bu kültürler, bakın, 3 jenerasyonun savaşta geçtiği toplumlardan bahsediyorum. Yani adamların gelirleri savaş üzerine, eğitimleri savaş üzerine, yaşamları savaş üzerine, evlilikleri savaş üzerine. Yani Türkiye'de evlenirken kalabalık bir grup olarak veya da sünnet töreni yaparken gökyüzüne bakmazsınız, değil mi, roket geliyor mu diye. Afganistan'da bakmak zorundasınız. Böyle büyüyen bir jenerasyondan bahsediyorum. Yani bu psikolojik travmayı atlatmak, o saldırganlığı atlatmak falan çok zordur. Bu o göç olayında Türkiye'nin seçilmesi İran suitable bir alan değil. Çünkü Şii bölgesi. Ayrıca da başka tabii Anglo-Sakson projeleri 5 yıldan başlar, 25 yıla kadar gider. Benim tahminlerimden bir tanesi de Anglo-Saksonların İran üzerinde hegemonya kurmak için Türkiye'de bir açık bir güç oluşturmak üzerine. İran'a karşı. Gerektiğinde İran'a karşı. Ve bunlar, yani bunlar benim şöyle diyorum, yani olabilir veyahut da olmayabilir şeylerden bir tanesi, düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Yani Türkiye özellikle seçildi bu göç için. Kesinlikle özellikle seçildi. Çünkü bu denli yoğun tek gidiş olan yer Pakistan'da, en yakın sınır Pakistan.
Evet. Ama bir de Pakistan da enteresan burada, yani Afganistan'ın komşusu olduğu halde Türkiye'yi öne atıyor Pakistan, İmran Han'da. Biraz uyanıklık mı yapıyorlar yani? Yeni etkileri yok, herhalde yıkıcı olabilir diye düşünüyor olsalar yani, gerek diye geliyor aklıma.
Hayır, dördüncü jenerasyonda 32 milyona gelmiş durumda Afgan sayısı. Afganistan'ın 3 katı Pakistan'daki Afgan sayısı. Yani vatandaş olmamış, statüsü olmayan savaş kaçkını bunlar. Yani savaşlardan geldiği için statü de verilmemiş bunlara. Pakistan vatandaşlığı almıyor bunları. Yani toplumunuzda şöyle düşünün, statüsü olmayan 32 milyon, 30 milyon diyelim insan var. Ve bu bütün sistemi allak bullak eder. Ekonomik düzeni allak bullak eder. Düşünsenize, yani bunun 10 milyonu banka hesabı açılmıyordur.
Evet. Evet. Yani,
Sonuçta bütün sistemi çomaklamaya başlıyor. Şimdi bazılarına göre mesela dün bir İngiliz gazeteci konuşuyordu. İşte 9 milyon diye rakam veriyor ama UNHCR'ın 1992 rakamı. 93 rakamı. Jaruzelai kampı ile beraber büyük kamp bölgede.
Evet.
İyi de
bunlar
çoğalıyor bir de.
Evet.
Yani evleniyorlar, doğuyorlar, büyüyorlar, ölüyorlar falan yani. Türkiye bence özellikle seçildi çünkü rejimdeki değişim, Türkiye'deki rejimdeki değişim bu tip yapılanmalar için herkes tarafından bal çanağı olarak görülmeye başladı.
Peki Sedat, şunu sorabilir miyim? Lafını balla keseyim ama bu kadar çok Türkiye'nin isminin öne atılması, bu Anthony Blinken'ın işte Doha'dan İstanbul'a barış görüşmelerini taşımasıyla, ki Amerika ile ilişkiler de çok kötüydü o dönemde, daha Biden yemin etmiş, işte daha telefon bile açmamış Erdoğan'a falan, ona rağmen Türkiye'nin ismi ortaya atıldı. Böyle bir demek ki başka şeyler de var arkasında diye düşünüyorum ben kaçınılmaz olarak. Bu Türkiye'ye özel bir rol mü verilmeye çalışılıyor burada? Yani nasıl bir beklenti? Biz hani diyoruz ya, iç savaş çıkacak. Taliban ele geçirecek Kabil'i. Korkunç bir iç savaş çıkacak. Ortalık birbirine girecek. Belki de öyle olmayacak. Türkiye kontrolünde bir tasarım yapıldığını görme olasılığımız var mı peki? Yani Taliban'ın peki madem ben biraz uzlaşayım demesi vesaire, böyle bir tasarım da olabilir mi sizce?
Yani şimdi Taliban'da bir hiyerarşi veya da diplomasi olmuş olsa dediğiniz doğru, bir uzlaşı bilmem ne falan aranabilir ama Taliban'ın öyle bir yapısı yok. Öyle bir
ama oluştuğunu söylüyorlar da bunun bir ulus yaratma misyonu İngilizler tabii, yani bunu yapar da yapabilirlerse, yoksa bu gerçekten ben farklı görüşleri okuyorum ve şey yapamıyorum, kafamda değerlendirmeye çalışıyorum, merak ediyorum görüşünüzü. Meşrulaştırma girişimleri yüzünden biraz da, yani sanki buna teşne bir Taliban varmış, İngiliz Anglo-Sakson aklı yaratabilirmiş gibi bir görüş var, ne dersiniz?
Ben ona inanmıyorum. Yani şimdi Pakistan patladı. Pakistan artık kendi kendini kontrol edebilen bir ülke haline geldi. Şimdi oradaki dinleyen Pakistanlı diplomatlar falan buna çok alınabilirler ama yani olay bu. Yani bazı şehirler, bazı bölgeler no go haline geldi. Özellikle Afganistan sınırındaki Veziristan olsun, işte o bölgeler ciddi sorumlu bölgeler. Şimdi atladığı için Pakistan artık kontrol edilecek bir gücü yok Pakistan'ın, böyle bir şey. Yani A dediğinde hani Whispering gibi, yani bir fısıltı halinde başka bir şey gidiyor oraya. Asıl yeni bir yer bulmaları gerekiyor. Yani ayrıca da bu çatışmanın devam etmesi gerekiyor. Yani Afganistan'ın bu şekilde kalması gerekiyor. Yani yeni bir millet oluşturmak. Nasıl oluşturacaksın?
Evet.
Yani Hazaralar Peştunlara düşman, Özbekler Hazara ve Peştunlara düşman, Tacikler hepsine düşman. Ve bunların arasındaki savaşlar böyle 50 yıllık, 100 yıllık falan değil, binlerce yıllık savaşlardan bahsediyorum. Evet. Yani o şeye geldiğimizde böyle bir Taliban altında, Taliban bayrağı altında, Taliban'ın bir ideolojisi yok. Tek ideolojisi şu olan bir örgütten bahsediyorum. Örgüt bu yani sonuçta. Şöyle bir şey var. Mezar-ı Şerif'i aldığınızda oradaki mallar sizin olacak. Şimdi
ganimet.
Ganimet paylaşım. Ondan sonra daha radikal bir Taliban grubu geliyor. O daha önceden gelmiş Taliban grubunun mallarını, bakın bunlar bizim olacak diyor. Onu alıyor. Yani şimdiye kadar olan oydu. Değişik bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bunda Türkiye'ye rol verilmesinin nedeni bence çok garip gelebilir bu. Batı Türkiye'yi Afganistan gibi geçiş yolu olarak kullanacak. Azıcık daha modernize olmuş, azıcık daha kendince o kadar kötü olmayan, gidilip gelinebilecek bir yer. Güvenlik açısından o kadar hırpalanmamış bir yer. En azından yani köşelerde yanmış tank görmüyorsunuz. Şimdi de aynı konjonktürde Afganistan gibi kullanmak istiyor Türkiye. Yani yoksa Eurosentriklerin, Türkiye'deki Eurosentriklerin, Avrupacıların bakış açısında aman işte göçmen geldi. Dünyanın ben hiçbir ülkesini tanımıyorum. 5 yılda 9 milyon göçmeni
yok.
Entegre edebilecek. Yok öyle bir. Evet. Hiçbir yerde yok öyle bir. Evet.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Biraz süremizi de açtık ama çok teşekkürler değerlendirmeler için Sedat Aral. Çok varsın.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Evet efendim, birazcık arkadaşlar tıngırdatalım en azından çıkış müziğimizi. Sedat Aral'la, gazeteci Sedat Aral'la konuştuk, bölgeyi de yakından bilen, 90'larını da bilen. Zella Day'den Seven Nation Army ile veda edelim size. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın. Behind my back, and I'm talking to myself. And
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.